Ayrım 3. Kızıl Mars. Kim Stanley Robinson. Sayfa 27. Gökyüzü şimdi sarı sirrus bulutlarıyla bezeli koyu bir menekşe rengine bürünmüştü. Frank eski komedi ve trajedi karakterleri gibi beyaz seramik maskeler takmış, birbirlerine kelepçelenmiş iki karaltıyı geçti. Kentin sokakları kararmıştı ve üzerlerinde silüetlerin dans ettiği camlar alevleniyordu. Eciş bübücüş her maskenin ardından havadaki gerilimin kaynağını bulmak isteyen iri gözler fırlıyordu. Kalabalığın dalgalanan kaynaşmasının altında kısık bir parçalanış sesi vardı. Buna şaşırmamalıydı, şaşırmayacaktı. John'u bir insanın bir başkasını tanıyabileceği kadar tanıyordu. Ama bu durum onu hiçbir zaman ilgilendirmemişti. Parktaki ağaçların içlerine yöneldi, çınarların el büyüklüğündeki yapraklarının altına. Ne zaman başka türlü olmuştu ki? Birlikte geçen bütün o zaman, o dostluk yılları ve hiçbir şey değişmiyordu. Başka bir deyişle diplomasi. Saatine baktı, neredeyse 11 olmuştu. Selim'le bir randevusu vardı, başka bir randevu daha. Çeyrek saatlere bölünen günlerle dolu bir yaşam onu bir randevudan diğerine, maskeler değiştirerek, kriz ardından kriz çözerek, asla sonu gelmeyen heyecanlı bir koşuşturma içinde işler hallederek, yönlendirerek geçmişti. Şimdi bir kutlama vardı. Mardi Gras, Fasnacht. Ve hala bunu yapıyordu. Başka bir yöntem hatırlamıyordu. Bir inşaat alanına geldi. Tuğla yığınları, kum ve döşeme taşlarıyla çevrili bir magnezyum çerçeve iskeleti. Bu tür şeyleri bırakmaları dikkatsizlikti. Paltosunun ceplerini kavrayabileceği büyüklükte tuğla parçalarıyla doldurdu. Doğrulduğunda alanın diğer ucundan kendisini seyreden birini fark etti. Sivri uçlu siyah rasta saçlarının altındaki ince yüzüyle ufak tefek bir adam onu dikkatle seyrediyordu. Bakışlarındaki bir şey can sıkıcıydı. Bu yabancı sanki tüm maskelerinin ötesini görüyor, düşüncelerinin ve planlarının farkında olarak onu yakından izliyordu. Gözetlenmek. Chalmers Park'ın karanlık kıyılarına doğru hızla geri çekildi. Adamdan kurtulduğuna ve başka kimsenin izlemediğine emin olduğunda taşları ve tuğlaları aşağıya, yapabildiğince hızla kente doğru fırlatmaya başladı. Bir tane de o yabancı için, tam suratına. Yukarıda çadır iskeleti sadece belirsiz bir yıldızlar örgüsü şeklinde görünüyordu. Yıldızlar sanki serbestçe serin bir gece rüzgarında duruyor gibiydiler. Hava dolaşımı bu gece güçlüydü elbette. Kırılan bir cam, bağırışlar, bir çığlık. Gerçekten güçlüydü. İnsanlar çılgına dönüyordu. Çimenlerin ötesindeki büyük aydınlık bir pencereye doğru son bir kaldırım taşı. Iskaladı. Ağaçların daha da içlerine çekildi. Güney duvarının yanındaki çınarın altında birini gördü. Selim sinirli bir şekilde turluyordu. Selim diye hafifçe seslendi, Frank ter içindeydi. Tulumunun cebine uzandı. Torbanın içine dikkatle dokundu ve kesilmiş plakayı avucuna aldı. Sinerji oldukça güçlü olabilirdi, iyilik ya da kötülük için. İlerledi ve genç arabı sertçe kucakladı. Plakalar Selim'in ince pamuklu gömleğine çarpıp içine işledi. Frank geri çekildi. Artık Selim'in 6 saati kalmıştı. ''Boone'la konuştun mu?'' diye sordu. ''Denedim'' dedi Chalmers ama dinlemedi, bana yalan söyledi. Rahatsızlık taslamak çok kolaydı. 25 yıllık dostluk ve bana yalan söyledi. Bir ağaç gövdesine vurdu eliyle ve plakalar karanlığın içinde kaybolup gitti. Kontrolünü yeniden kazandı. Onun koalisyonu bütün Mars yerleşimlerinin ilk sözleşmeyi imzalayanlar tarafından yapılmasını önerecek. Bu olasıydı ve kesinlikle akla yatkındı. ''Bizden nefret ediyor!'' diye bağırdı Selim. ''Yoluna çıkan her şeyden nefret ediyor. İslam'ın insan yaşamında hala büyük bir güç olduğunu görebiliyor. İslam insanların düşünce biçimini şekillendiriyor ve o buna katlanamıyor.'' Selim ürperdi, loşlukta gözlerinin akı parıldıyordu. ''Durdurulması gerek.'' Frank yan dönüp bir ağaca yaslandı. ''Ben bilmiyorum.'' ''Bunu sen dedin, konuşmanın bir anlamı yok.'' Frank ağacın çevresinde dolandı, kendisini sersemlemiş hissediyordu. Seni budala diye düşündü. Konuşmak her şeydir. Bizler sadece bilgi aktarımıyız. Konuşmak bizim her şeyimizdir. Yine Selim'e yöneldi ve nasıl dedi. Gezegen, o bizim yolumuz. Kent kapıları bu gece kilitli. Bu adamı durdurdu. Elleri bükülmeye başladı. Ama çiftliğe giden kapı hala açık dedi Frank. Ama çiftliğin dış kapıları kilitli olacaktır. Frank omuzlarını silkti. Bırak kendisi bulsun. Çok geçmeden Selim göz kırptı ve ha dedi. Sonra gitti. Frank ağaçların arasında yere oturdu. Kumlu kahverengi çamurumsu bir topraktı. Müthiş bir mühendislik ürünü. Kentteki hiçbir şey doğal değildi. Hiçbir şey. Bir süre sonra kalktı. Park boyunca insanlara bakarak yürüdü. Bir tek iyi şehir bulsam insanı bağışlayacağım. Açıklık bir alanda kan kokusu alan seyircilerin kuşattığı maskeli figürler boğuşup dövüşmek üzere toplanıyordu. Frank daha fazla tuğla almak için inşaat alanına döndü, onları da fırlattı ve birileri görünce kaçtı. Bir kez daha ağaçların aralarına, çadırla örtülmüş küçük ıssızlığın içlerine kaçıyordu. En güçlü uyuşturucu olan adrenalini yükselmiş yırtıcılardan kaçıyordu, delice bir kahkaha attı. Ansızın geçici platformda tek başına dikilen Maya'yı gördü. Küçük beyaz bir maske takmıştı ama kesinlikle oydu. Gövdesinin oranları, saçı, duruşu, hepsi kesinlikle Taya Toytovna'ydı. İlk 100 küçük bir topluluk, Frank'e göre bir şekilde gerçekten yaşayanlar sadece onlardı. Gerisi ise hayaletlerdi. Frank engebeli arazi boyunca hızla kadına doğru koşturdu. Paltosunun cebinde derinlerde bir yerde duran kayayı sıktı. Haydi bakalım diye düşündü, seni orospu. Adamı kurtaracak bir şeyler söyle. Onu kurtarmak için beni şehrin bir ucundan diğerine koşturacak bir şeyler söyle. Kadın yaklaştığını duyarak döndü. Metalik mavi pulları olan fosforlu beyaz bir maske takmıştı. Gözlerini görmek güçtü. Selam Frank dedi, sanki adamın maskesi yokmuş gibi. Frank neredeyse dönüp kaçacaktı, sadece tanınmak bile yeterliydi. Ama kaldı. Selam Maya dedi, gün batımı hoş değil mi? Göz alıcı, doğada bir beğeni duygusu yok. Olan biten sadece bir kent tanıtımıydı ama mahşer gibi oldu. Bir sokak lambasının altında kendi gölgelerinin üzerinde duruyorlardı. Sen eğlendin mi diye sordu kadın. Oldukça, ya sen? Biraz çılgınlaşıyor. Bu anlaşılır bir şey değil mi? Deliklerimizden çıktık Maya, sonunda yüzeydeyiz. Üstelik ne yüzey? Bu türden geniş manzaraları sadece Tarsis'te görebilirsin. İyi bir konum diye onayladı kadın. Harika bir şehir olacak diye öngördü Frank. Bugünlerde nerede yaşıyorsun Maya? Her zamanki gibi tepe altında Frank, bunu biliyorsun. Ama hiç orada değilsin değil mi? Sanki bir yıl ya da daha uzun süredir seni orada görmüyorum. O kadar oldu mu? Doğrusu Hellas'taydım. Eminim duymuşsundur. Bunu bana kim söyleyecekti ki? Kadın başını salladı ve mavi pulları ışıldadı. Frank. Adamın sorusunun getirdiklerinden uzaklaşmak istercesine diğer tarafa doğru döndü. Frank öfkeyle kadının çevresinden dolanıp önünde durdu. Ares'teyken dedi, sesi oldukça gergindi ve biraz daha rahat konuşabilmek üzere genzini açmak için boynunu büktü. Ne oldu Maya, ne oldu? Kadın omuzlarını silkip adamın bakışlarından kaçındı. Uzun bir süre konuşmadı. Ardından adama baktı. Plansızca, o anın getirdiği bir şeydi dedi. Sonra gece yarısını vurdu ve bütün saatlerin silindiği ya da hareket etmeyi kestiği 12.00.00 ile 12.00.01 arasındaki 39,5 dakikalık bir boşluk. Mars zaman kayması oldu. İlk yüz Mars'ın birazcık daha uzun olan gününü 24 saatlik sistemle sadece bu şekilde uyumlu kılabilmişti. Ve çözüm garip bir şekilde tatbikin ediciydi. Titreşen rakamlardan saniyeleri gösteren ibrenin amansız ilerleyişinden her gece bir süre olsun uzaklaşmak. Bu gece çanlar gece yarısını vururken şehir neredeyse çılgına döndü. Neredeyse 40 dakika için zamanın dışındaydılar. Kutlamanın zirvesiydi bu ve herkes bunu içgüdüsel olarak biliyordu. Havai fişekler fırlatılıyor, insanlar bağırışıyordu. Sirenler sesleri parçaladı, çığlıklar iki katına çıktı. Frank ve Maya gürültüleri dinleyerek havai fişekleri seyrettiler. Derken farklı bir gürültü doğdu. Umutsuz bağırışlar, telaşlı çığlıklar. "Bu da ne?" dedi Maya. "Kavgadır," dedi Frank kulağını kaşıyarak. "Anın getirdikleriyle planlanmadan yapılan bir şey herhalde." Kadın sert sert baktı, hemen ekledi. "Belki de gidip bir bakmamız gerekecek." Çığlıklar arttı. Bir yerlerde bir sorun vardı. Parktan aşağıya doğru koşmaya başladılar. Adımları giderek uzadı, ta ki bir Mars koşusu haline gelene kadar. Park Frank'e eskisinden daha büyük geldi ve bir an için ürktü. Merkez bulvar tamamen çöplerle kaplanmıştı. İnsanlar karanlıkta yırtıcılar gibi geziniyordu. Sinirleri gelen ve çadırda bir yırtılma olduğunu belirten alarm kesildi. Bulvardaki pencereler çarpıp duruyordu. Yerde çimenlerin üzerine yuvarlanmış bir adam vardı. Çevresindeki çimen kara lekelerle yol yol olmuştu. Chalmers yerdeki adamın üzerine çömelmiş bir kadının kolunu yakaladı. "Ne oldu?" diye bağırdı. Kadın ağlıyordu. "Dövüştüler, dövüşüyorlar." "Kimler? İsviçreliler, Araplar?" "Yabancılar," dedi kadın. "Auslander." Frank'e boş boş baktı. "Yardım çağırın." Frank yere düşmüş başka birinin yanına toplanmış bir grupla konuşan Maya'nın yanına gitti. "Neler oluyor?" diye sordu kentin hastanesine giderlerken. "Ayaklanma," dedi kadın. "Neden olduğunu anlamadım." Ağzı gözlerini hala örten maske kadar beyaz teninin üstünde dümdüz bir çizgi gibiydi. Frank maskesini çıkarıp attı. Sokağın her yerinde kırık camlar vardı. Biri onlara doğru koşturdu. "Frank, Maya." Gelen Sax Russell'dı. Frank bu ufak tefek adamı hiç bu kadar heyecanlı görmemişti.
"John, ona saldırdılar."
"Ne?" diye haykırdılar birlikte.
"Bir kavgayı durdurmaya çalıştı ve 3 ya da 4 adam üzerine atladı. Yere devirip sürükleyerek götürdüler."
"Durdurmadın mı onları?" diye bağırdım Maya.
"Denedik, büyük bir bölümümüz onları kovaladı ama Medine'de izlerini kaybettirdiler."
Maya Frank'e baktı. "Burada neler oluyor?" diye bağırdı Frank. "Nereye götürürler onu?"
"Kapılara," dedi kadın.
"Ama bu gece kilitliler değil mi?"
"Belki de herkes için değildir."
Maya'nın peşinden Medine'ye doğru koşturdular. Sokak lambaları kırılmıştı. Her yer kırılmış camlarla kaplıydı. Bir itfaiye subayı bulup Türk kapısına gittiler. Adam kapıyı açtı ve aralarından birkaçı kilite daldı. Yürüyüş giysilerini acil durum hızında giydiler. Ardından dışarıya karanlığa fırladılar ve kentin batiskaf parıltısıyla aydınlanan çevrelerine bakındılar. Frank'in ayak bilekleri gecenin soğuğuyla sızladı. Sanki kalbinin hızlı atışını serinletmek için göğsüne 2 buz parçası yerleştirilmişçesine ciğerlerinin her hareketini hissedebiliyordu. Orada hiçbir şey yoktu. Yeniden içeri girdiler. Kuzey duvarına, Suriye kapısına ve oradan bir kez daha yıldızların altına dışarıya. Hiçbir şey yoktu. Çiftlik akıllarına gelinceye dek uzun bir zaman geçti. O ana dek yürüyüş giysisi giyen 30 kişi kadar olmuşlardı. Aşağıya koşturdular ve kilitten geçerek çiftliğin ara yollarını doldurdular. Başaklar arasında dağılıp oraya buraya bakmaya başladılar. Onu turpların arasında buldular. Ceketi standart acil durum hava kesesi şeklinde yüzünün üstüne çekilmişti. Bunu bilinçsizce yapmış olmalıydı. Çünkü onu dikkatle yana döndürdüklerinde kulağının ardında bir şişlik görmüşlerdi.
"İçeri getirin," dedi Maya boğuk bir sesle. "Çabuk içeri getirin onu."
4 kişi kaldırdı onu. Chalmers John'u başından tuttu ve parmakları Maya'nınkilere değdi. Alçak basamakları aşarak hızla koşturdular. Çiftlik kapısından geçerek şehre geri girdiler. İsviçrelilerden biri onları daha şimdiden acı içindeki insanlarla dolmuş olan en yakın tıp merkezine götürdü. John'u boş banklardan birine yatırdılar. Bilinçsiz ifadesi acı vericiydi ve değişmiyordu. Frank başlığını çıkarıp bir tarafa fırlattı ve acil durum odalarına dalıp doktorlara, hemşirelere bağırarak yetkilileri toplamaya koyuldu. Bir doktor "kesin artık geliyorum" diye bağırana kadar hiç kimse onu aldırmadı. Koridora girdi ve bir hemşirenin yardımıyla John'u bir monitöre bağladılar.
doktorların çalışırken takındıkları ilgisiz ve boş bakışla inceledi. Eller boyunda, yüzde, başta, göğüste stetoskop. Maya bildiklerini anlattı. Doktor monitöre bakarak duvardan bir oksijen ünitesi çıkardı. Ağzı sıkıntılı küçük bir karaltıya dönüşmüştü. Maya bankın ucunda oturuyordu. Yüzü aniden çarpılmıştı. Maskesi yüzünden çıkalı çok olmuştu. Frank kadının yanına çömeldi. "Uğraşabiliriz," dedi doktor, "ama korkarım onu kaybettik. Çok uzun bir zaman oksijensiz kalmış, biliyorsunuz."
"Uğraşmaya devam edin," dedi Maya.
"Uğraştılar elbette. Zaman geçtikçe başka doktorlar ve görevliler de geldi. Yoğun bakım odasına götürdüler. Frank, Maya, Sack, Samantha ve birkaç kişi daha dışarıda bekleme salonunda oturuyordu. Doktorlar girip çıktılar. Yüzlerinde ölüm halinde takındıkları boş bakışlar vardı. Koruyucu maskeler. Biri onlara doğru geldi ve başını salladı. Öldü. Dışarıda çok kalmış. Frank başını arkasındaki duvara yasladı. Reinhold Messner ilk tek başına Everest tırmanışından dönerken yoğun bir şekilde susuz kalmıştı ve aşırı yorgundu. İnişin son kısmında çoğunlukla düşe kalka ilerliyordu. Rongbuk buzuluna yığılıp kalmıştı. Yegane destek ekibi olan kadın yanına ulaştığında buzulda dizlerinin üzerinde emekliyordu. Başını kaldırıp delilik içinde kadına bakmış ve şöyle demiş: "Arkadaşlarım nerede?" Ortalık sessizdi. Mars'taki kimsenin kaçınamadığı hafif bir uğultu ve vuv sesinden başka hiçbir ses yoktu. Maya elini Frank'in omzuna koydu ve adam neredeyse irkildi. Boğazında bir şeyler düğümlendi, canı acıyordu. "Üzgünüm," diyebildi sadece. Kaşlarını çatarak omuzlarını silkti Maya. Bir yanıyla doktorlar gibiydi.
"Şey," dedi, "onu pek de sevmezdin nasılsa."
"Doğru," dedi kadına karşı o anda dürüst olmanın politik olacağını düşünerek. Ama sonra ürperdi ve acıtıcı bir şekilde konuştu. "Neyi sevip neyi sevmediğimi ne biliyorsun ki?" Kadının elini itip doğruldu. Kadın bilmiyordu. Oradakilerin hiçbiri bilmiyordu. Yoğun bakım odasına girmeye yöneldi, sonra vazgeçti. Bunun için cenazede yeterince vakit olacak. İçinde büyük bir boşluk hissediyordu. Ve adama ansızın iyi olan her şey tükenmiş gibi geldi. Tıp merkezinden ayrıldı. Böylesi anlarda duygusal olmamak olanaksızdır. Şehrin tuhaf biçimde suskun karanlığından geçerek uykunun krallığı boyunca yürüdü. Sokaklar sanki yıldızlar kaldırımlara düşmüş gibi ışıldıyordu. İnsanlar duyduklarıyla sersemlemiş bir halde sessizce kümelenmiş bekliyorlardı. Frank Chalmers bakışlarını hissederek aralarından geçti. Hiçbir şey düşünmeksizin kentin tepesindeki sahneye doğru yürüdü. Ve yürürken kendi kendine söylendi: "Şimdi bu gezegenle neler yapabileceğimi göreceğiz."
3. ayrımın sonu. Sayfa 35.